Yanlışlar alışkanlık. Alışkanlıklar yanlış olunca daha da mı kolay yaşanır sanki? Yanlışlığın alışkısını bile bile. Ne ağız önemli, ne duvar. Denizin, o 3 yol denizin uzaklığı da önemli değil. Önemli olan bu ışık. Gündüzle gece arasında. Hala kaypak bir bugünle değişmez bir dün arasında. Dirimle ölüm arasında dengede duran. Askıda, salantıda kalan, bunları daha düşündüğü süre içinde dengesi bozulup geceye, düne, ölüme kaymaya başlayacak. Başladı. Bu ışık önemli. Kapının kapanıp kapanmadığını, sürgülerin sürülüp sürülmediğini, kemerlerin altındakilerin durup durmadığını, bahçeye çıkıp birilerine bakıp gözlerini yere ya da kemerlere çevirerek yürümelerini devam edip etmediklerini hatırlamıyor iyi vakit. Kuyunun başında, bahçenin, avlunun, şehrin, denizin, dünyanın ortasında, orta yerinde yapayalnız durarak, Andronikos'un kendisine doğru yürümüyormuş da sularda süzülen bir sandalmış gibi geldiğini, yaklaştığını görüyor, ansıyor. Sonra dünya yeniden düzene girmişti. Gölge, dev atların boş duran dev mezarının bataklığını örtüyor şimdi. Karşısı bütün aydınlanıyor, büsbütün parlıyor. Bataklığın yüzünde dalga örpermelerini ışıltıya, deniz ışıltısına çevirmeye çalışıyor Joachim'in gözleri. Artık yalnız gözleri, yalnız gönlü bu işte uğraşıyor. Derisinin, sırtının yellerin ürpertisini duyması güç. Donuk bir donmuşluk içinde onlar. Çocuk sesleri, akşam lokmalarının ağır çiğnenişinde susuyor. Kadınlar kimseyi çağırmıyor artık. Erkekler yorgunluğun sessizliği içinde olsa gerek. Çanlar bir daha çalınmayacakmış gibi katılaşmıştır akşamın bu ilk saatinde. Uzakta sivrisinek ağıtları sessizliği koyulaştırıyor. İmparator saraylarından arta kalmış bu esne ağızlar günün bütün ışığını toplayıp yansıtıyor. Gökyüzü bile o tuğla rengiyle başa çıkamıyor. Her akşamki gibi. Joachim artık inmeye başlamak gerektiğini düşünüyor bundan sonra. Her akşam böyle düşünür. Ama o akşam başka bir şey daha görmek ister gibi. Onu görmeden inmeyecek. Buna yola çıkarken karar vermiş gibi. Ne istediğini bilen bir adamın sabrıyla başka bir şey daha bekliyor. Oysa ne karar vermişliği var, ne de beklediğinin ne olduğunu biliyor. Sezmiyor bile. Yahut biliyor, seziyor. Bitirilecek bunca tümce var diyor. Bu çıkışların, bu inişlerin artık bir yere, bir noktaya, bir tümcenin son noktasına, bitimine varması gerektiği düşüncesi var diyor. Ama buna inanmıyor. İnanıp inandığına inanıp, inandığına artık inanmayıp, inanmadığına artık inanmayıp, inanmadığına inanmadığına artık inanıp inanmayıp. Bu çaba niye sanki? Gururunu, insan olarak başka bir şeyden geçtim. İnsan olarak gururunu bu lağımdan, her zaman dibine oturduğu kavağın biraz aşağısında, yüzyıllardan beri bu şehrin batak suyunu ırmağa akıtan, koca ağzını unutturmadığı, her zaman insanların aklında diri tutmaya çalıştığı lağım düşüncesinden. Bu ancak dağlardan inen suya karıştığı yerde varlığını açığa vurabilen, güneşe çıkabilen yeraltı akıntısından, dışkı bir alanın, bir sokağın, bir evin, bütün bir şehrin dışkı ırmağından, bir ömrü sürükleyip götüren bu dışkı seninden kurtarmak için mi gururunu? Andronikos'a doğru yürümemiş, yağmurun altında soğuk beklemişti. O gün Andronikos ne söyleyebilirdi? Ne anlatmıştı? Bunların hepsi yılların yoğun duvarı ardında kalmıştı. Unutmuş değil, hatırlanacak bir şey yok. Aklını kaplamış bir karanlıktan başka. Andığı zaman o günü hava yeniden kararmış görüyor. Akşam doğası birleşiminde mum alevi karanlığının içinde kubbeye ağıp inen iri, yüce, çınlayan bir takım anlamsız sözlerden sonra Andronikos'un orta yerde tek başına durup gözlerini eğmeksizin, kandırmaksızın düz, birkaç aydan beri resimli bölmelerin yerinde duran düz, perdeye bakarak "ant içmemeye geldim" diyen dümdüz sesini işitiyor. Bu sözlerde yanlışlık olmadı. Birkaç ay kimseyle konuşmadan yaşamış bir insanın başka şeyler söylemek isterken ağzından denesiz çıkıverilen sözler niteliği bulunmadığı daha sonra anlaşılacaktı. Bütün tümceler belki burada biter. Burada bitmeli. Gölge karşısını da köklerden yapraklara, temellerden uçlara doğru kemirmeye, yemeye başladıktan sonra fıstıkların şemsiyeleri de bu kabaran karanlık suyun yüzünde yüzmeye başladıktan sonra burada durulmaz. Tümcelerin hepsi günlerin, yılların, gezilerin, denizlerin, inançların, ölümlerin, kaçışların hepsi belki burada biter. Bitmeli. Bundan sonrası tükenesiye tükenmez sözler. Tükenmez sözleri tükenesiye söylemek olacak. Oldu da. Olan buydu. Olmuştu. Sözlerden ördüğü tükenmez bir ipi boğazına dolaya dolaya tükenmişti Andronikos. Aksırıyor. Bu kadar yorucu bir yürüyüşe niçin çıktığını unutmuş gibi. Yıllardır her akşam baktığı şeyleri bu akşam da görmeye gelmemiş gibi dönüyor arkasına. Doğrulup solunuyor derin derin. Sonra ağır adımlarının katı yorgunluğu içinde inmeye başlıyor. Daha doğrusu inişe başlıyor. Irmağın sezildiği yerde artık karanlık birikmiş, yüzüne çarpan yer yumuşaklığını yitirmiş, batan gün artık yalnız gökyüzünde iz bırakıyor. Joachim'in gözleri ise artık yerden kalkmayacak. Yola bakacak yalnız, güçsüzleşen gözleri yola bakmak zorunda. Artık başka yana bakmayacak. Tükenesiye konuşmanın mümkün olabileceğini düşünmemişti. Böyle bir şey olabilir deseler de inanmazdı o güne değin. Her şey şaka gibi gelmişti. Kocaman bir şaka. Bir manastırın baş keşişine, bir manastırın ağır başlığına yakışmayacak, sığmayacak bir şaka. Başkaları bu işe şaka diye değil de gerçek bir ceza diye bakmış olabilirler miydi o anda? Sanmıyor. Neden sonra ayakları suya erişmiş olacaktı? Hepsinin. Ancak belki de en son ayağın kendi olmuştu. Çok çok. Andronikos çarptırıldığı cezayı kavramış mıydı o anda? Bütün bu eski sorular bir kitabın son sayfalarında, daha önceki yüzlerce sayfada söylendiği halde boşa gitmesin, unutulmasın diye özetlenen, bir daha sayılan bir takım ana düşüncelerin sıralanmasına benzemiyor mu? Oysa bu sorulara zamanında karşılık vermemişti. Şimdi de verecek değil. Boşluğu görüp boşluğa karşı bir çocuk gibi, bir delikanlı gibi, hayatı bilmeyen, az yaşamış, görgüsü köpe bir insan gibi böyle çırpınışı, direnişi, çabalaması da bir o kadar boş değil mi? O sabah gün doğmamıştı sanki. Hava o kadar karanlık, o kadar kapalıydı. Ama gün doğmaması diye bir şey olabilir miydi? Andronikos'un ölümü o sabah başlıyordu diye gün doğmamıştı sanki demek. Çamur gibi çiğnenmiş bir söz sanatı oyunu olmaz mıydı? Ne var ki günün doğmasını beklemiş olduğu halde doğmadığını görmüştü. Doğduğunu görmemişti. Öylesi daha doğru olurdu. Biliyordu. Ortalık biraz aydınlanır gibi olmuştu, o kadar. Gün gerçekten doğar, sezilir, duyulur hale geldiğinde ise, doğar, sezilir, duyulur hale geldiğinde, cezanın uygulanmasına başlanalı epey olmuştu. Başka bir şey aramak boş. Günün doğduğunu günden değil, insan yapısı saatlerden kestirmişlerdi cezayı uygulayacak olanlar. Tanrı adına da olsa insanlar. Adaleti kendi ölçüleri içinde dağıtıyorlar diye o zamanlar pek parlak bulduğu bir düşünceye varmıştı. Joachim bu düşüncenin parlaklığına bugün o kadar güvenmiyor. İnsanların her zaman anlaması, bilmesi gereken bir şey değil mi bu? Ortalık az öncesinde bir parça daha aydınlık görününce, hücresinin penceresinden baktığında karşıdaki toprak rengi duvarla, duvarın dibindeki toprak yolu seçip, alışkanlıkla da olsa, birbirinden ayrılır gibi olunca kilisenin altındaki odaya inmişti. Manastırdaki keşişlerin en genciydi hala. Kendinden genç biri gelmemişti daha. Baş keşiş, bu dik başlı suçlunun cezasını çekerken başında durması görevini en genç, en toy keşişin sırtına yüklediği zaman yalnız Andronikos'un gururunu mu yıkmak istemişti? En genç keşişe bir ders mi vermek istiyordu? Yoksa bir zamanlar aralarında bir arkadaşlık sezilir gibi olduğu için ötekinin yanında Berik'in de bir ceza payı mı ayırmak istemişti? Tuhaf ama bunca yıldan sonra önemsizleşen bir sürü soru içinde şu soru önemini yitirmiyor. Joachim hala bunu merak ediyor. Ettiği için de sıkılmıyor. Kendini kınamıyor. Aklı son olasılığa daha bir yatar gibi. Ama paylaşılan cezaların ağırlığı iki kat olurmuş. Bunu şimdi açıkça görüyor, biliyor. Andronikos'u önce seyretmişti. Bir hasırın üstünde iki büklüm uyuyordu. Başkeş hücreye girdiği zaman Joachim bir sütuna dayanmış, oradan çekilmişti. Başkeşiş Andronikos'u uyandırmış, gözlerinin içine bakmıştı. Andronikos'un niye şaşırmadığını, niye kolaylıkla ayağa kalkıp sanki yatağından çıkalı epey olmuş gibi bir kafası yerindelikle dimdik durarak başını salladığını, dudakları hemen hemen kıpırdamadan kesin bir sesle hayır dediğini Joachim daha sonra, çok sonra anlayabilecekti. Başkeşiş bu hayır üzerine arkasına dönerek Joachim'e çağırmış, Andronikos bir saat içinde kayırıcı yargılayıcı Meryem Manastırı'na götürmesini buyurmuştu. Joachim şunu anlamıştı sonraları. Gençliği, toyluğu, böylesi bir işte kendisini en güvenilebilecek insan haline getiriyordu. Başkeşiş, ömrü boyunca Joachim'in kurtulamayacağı bir yük yüklüyordu omuzlarına. Bunun ezincinden ne zaman kurtulabildi? Kurtulabildi mi? Kayırıcı, yargılayıcı Meryem'de her şey hazır. Herkes yapacağı işi biliyor gibiydi. Kendi manastırında bu ceza yerine getirilemezmiş gibi sarayın bu en gözde manastırına gönderilmişlerdi. Joachim'in anlayamadığı şuydu. Bu ceza gerçi. O gün Andronikos'u o manastıra götürürken bütün bunları kafasında evirip çevirecek, bir takım şeyler merak edecek, bir takım şeyler kuracak gücü bulabilmişti kendinde. Gülünç mü denirdi buna, ayıp mı denirdi? Şimdiye dek bunun farkına varmamış olması ayıplara bir ayıp daha katmak mı olurdu? Şu anda bile aklına bütün bunları getirmesi. İnsanın kafası bir canavar. Bu ceza. Bu ceza gerçi kalabalık önünde uygulanıp başkalarına ibret olacak cezalardan değildi. Ama bir manastırda, üstelik ceza görenin arkadaşı sayılabilecek genç bir keşiş taslağında başka bir seyirci, başka bir tanık bile aranmadan verilecekti. Niye? Andronikos nasıl bu kadar önem kazanmıştı? Niye bu manastıra gönderiliyordu? İstenen anda içmeyenlere bugüne dek türlü işkenceler uygulanmıştı. Açık, kapalı, bilinen bir şeydi bu. Yeni düzeni kabul etmek istemeyenlere işkence, etmemekte direnenlere ölüm. Andronikos gibi hiçbir özelliği olmayan, keşiş arkadaşlarına bile bir şey söylememiş, halkı kışkırtacağı akla gelmeyen bir adam üzerinde böyle durulması nedendi? Kalabalıklar adına bir çeşit ayin yapılacağını, bir çeşit kurban verileceğini çok sonralar anlayacaktı Joachim. Alındıkları hücrede kayırıcı yargılayıcı Meryem'in başkeşişte hayır karşılığını aldıktan sonra içeriye iki asker girmiş, Andronikos'un başında durmuşlardı. Biri mızrağının ucu ile dürtmüştü onu. Başla demişti. Her şey hala oyundan farksızdı. Akşam hava kararırken, uyan Joachim, seni gereksiyorum. Gereksiyorum daha. Biraz daha sabret diyen sesiyle sıçramıştı yerinden. Bugünmüş gibi anımsıyor. İçi geçmişti. Gözlerini kaldırdığında Andronikos'u ayakta bulmuştu. Pencerenin altında duruyordu. Pencereden, o mazgaldan gelen soluk ışık gözle görülecek bir hızla kararıp yok oldu. Nöbetçi değişmişti. Bunun omuz tokası daha yukarıda ışıldıyordu. Yüzünü seçemiyordu ama kısa boylusu, köşede uyukluyor görünen iki büklüm biçimde herhalde. İnsanların küpe, küpün biçimine en çok benzedikleri durumda. Seni gereksiyorum daha diyor Andronikos. Aradan geçen 50 yıl içinde birçok şeyler, birçok değişiklikler olmuştu. Bir ömür yaşamıştı Joachim. Bunları gerçekten mi anımsıyor? Uyduruyor, yakıştırıyor mu yoksa? Kararan yolda yeni bir şeyler düşünmeden, ölmüş bir geçmişin anıları içinde ölü gibi ilerleyip mezarına dönercesinde evine, yurduna dönen bir adam olmak istemiyor. Bu akşam her akşamdan başka türlü olsun dilemedi mi? Andronikos'un Joachim'i gereksemesi, bir dinleyici gereksemesi, kendisini anlayacak birinin varlığını gereksemesi demekti. İnsanın insanlar içindeyken kendi kendine konuşan bir insan görünmekten, olmaktan, öyle olduğunu bilmekten çekinmeyeceği noktaya erişmemiş. Ötesinde bu çekinmeyi duymayacağı eşiği aşmamıştı daha. Joachim'in konuşmasına izin yoktu. Sorulara bile karşılık vermemeliydi. Sabahleyin bunu yapmaya kalktığında nöbetçi çıkışmıştı ona. Bu kimin buyruğuydu? Böyle bir buyruk verilmiş miydi? Onu da bilmiyordu. Bu yüzden hem Andronikos'a kulak veriyor hem başka şeyler düşünebiliyordu. Kendi andıkları olsun, işittiklerini düşündürdükleri olsun, daha başka şeyler. Ama kafasıyla kulakları iki ayrı çizgi üzerinden yürüyüp gittiği halde bu iki çizgi birbirini bütünlüyordu sanki. Ne birine kapılıyordu büsbütün, ne öbürüne. Andronikos'un manastıra döndüğü sabahı ansımaya çalışıyor. Ne kayırıcı yargılayıcı Meryem'de geçirdiği ilk gün ansayabilmişti bunu. Ne bugün ansayabiliyor. Andronikos gelip karşısında durduktan sonra bir boşluk vardı. Var. Ne yaptığını ansıması imkansız. Andronikos ona biraz büyümüş gibisin demişti. Sesi hala bir tuhaftı, boğuktu. Burasını iyi yansıyor. Kayırıcı yargılayıcı Meryem'in hücresinde ise sesi en gürül gürül, en dolgun, parıltılı haliyle çıkıyordu. İlk günler tabii. İlk gün daha doğrusu. Ondan sonra elini uzatmıştı. Omuzunu tutmuştu. Ensesine dökülen saçını çekmişti hafifçe. Daha sonra başka kişinin hücresine girmişti. İyi o hekimin boşluğu burada başlıyor. Akşam ayininin ant içmemeye geldiğimine dek sürüyor. Bir boşluk var daha. Süresince yemeklerin yenmiş, duaların okunmuş, yataklara yatılmış olması gereken bir boşluk. Andronikos'un geceyi geçireceği hücreye indirilmesinden sonra başlayıp karşıdaki toprak duvarla dibindeki toprak yolun alışkanlıkla da olsa birbirinden seçilmeye başladığı ana dek süren, kendi hayatını yaşamadığı, Andronikos'un yanında olmadığı için de onun yaşayışıyla dolduramadığı boşluklar bunlar. Bu boşluk içinde kesinlikle bildiği tek şey Andronikos'a tilkicikten, tilkisinden söz etmediği, etmekten kaçındığı. Belki sıkıldığı, utanç duyduğu için, belki hayvancığı aklına bile getirmediği için, tilkinin yanına uğrayıp uğramadığını bile ansayamıyor. Kayırıcı, yargılayıcı Meryem'deki ilk gün bu boşlukları Andronikos kendi bakımından doldurmuştu. Ama Eoakim, Andronikos'un anlattıklarında kendini bulamıyor, yerini saptayamıyor bu boşlukların içinde. Ancak bunun önemi mi var? Şimdi yok ya, o zaman olsun var mıydı? Eoakim cezayı paylaştığını düşünmekle haksızlık etmişti. Cezayı paylaşmış değildi ki. Tek bir şey yapmıştı, o kadar. Cezanın serpintileriyle kendine bir şey kattığı sanısına kapılmıştı. Bir de bir buçuk gün kadar Andronikos'a dayanaklık etmişti belki. Ama bir buçuk gün geçtikten sonra dayanağı da gereksemez olmuştu adam. Bir ara kaçtığı adayı anlatmıştı. Adada tek başına ördüğü duvarları, kaynağı içine alarak meydana getirdiği yapıyı anlatmıştı. Burayı bir ev, bir barınak diye gördüğü ölçüde bir tapınak diye de düşünmüştü. Sonra bir sabah bütün yaptıklarının boşluğunu kavrayıvermişti. Duvarları belki daha sağlam yapabilir, tapınağı barınaktan ayırabilir. Yıllarca uğraşa uğraşa bu tapınağı süsleyebilirdi. Böyle şeyleri yapanlar olmuştu daha önce. Yapanlar olmasaydı bile kendi ilki olabilirdi bunların. İlkin gizlenerek seyrettiği, sonra korka çekine yaklaştığı balıkçılardan bu işlerde gereksizliği şeyleri isteyebilirdi. Onlarla arkadaşlık edebilir, bahçeler yetiştirir, hayvan besleyebilirdi. Ama bütün bunların boşluğu kafasına keskin bir aydınlık içinde doğmuştu sanki. Yapacağı her şey bir ekleme, bir ekleyiş olacaktı. Bir şeylere bir şeyler katacaktı. Ama bir adım olsun ilerlemeyecekti. Bir duvara gelip dayanmış olduğunu anlamıştı. Alnı, burnu, dizleri, tırnakları duvara dayanmıştı. Duvarın ötesine geçemedikten sonra bir ömür boyu onu süslemişti. Neye yarar? Duvarın ötesine geçmek için geri dönmesi şarttı. Ancak dönerek, dönmek de yetmeyecekti. Neden kaçmışsa ondan kaçmaya devam ederek, daha devam ettiğini açıkça, herkesin görüp işitebileceği, kimse de en ufak bir ikircik bırakmayacak biçimde açıklayarak, sonunda da yaratacağı durumun başına getirebileceği her şeyi kabul ederek, her şeye boyun eğerek ilerleyebilirdi. Attığı adıma bir anlam kazandırabilir, bütün bu yaptıklarını boş işler olmaktan kurtarabilirdi. Andronikos bunları söylerken karşısındaki çocuk her dediğini kabul etmişti. Soru sormamış, soracak soru gelmemişti aklına. Soracağı bile olsa konuşamayan, konuşması yasaklanmış bir insan nasıl soru sorabilirdi? Andronikos onun gözlerine bakmaktan vazgeçmişti yavaş yavaş. Sonra bakışlarını yüzüne doğru çevirmeyi, ona doğru dönerek konuşmayı da bırakmıştı akıp giden saatlerde. İkinci günün akşamına doğru Eoakim, yılgı içinde farkına varmıştı ki Andronikos artık ona da söylemiyordu sözlerini. Nöbetçi askerleri de söylemiyordu, duvarlara, yere, tavana da söylemiyordu. Boşlar bile söylemiyordu. Üçüncü günün akşamında ise kendi kendine bile konuşuyordu sayılmazdı artık. Yoksa Eoakim'e uyuşma, Eoakim'in beyni mi karıncalanmaya başlamıştı? Yalnız kafası, yalnız duyuları, yalnız etleri değil, bütünü, bütün varlığı mı keçeleşmişti? Oysa işkenceyi paylaştığı söylenebilse belki o günden sonrası için söylenebilirdi. Ceza gören adam yiyor, içiyor, dolaşıyor, oturup kalkıyordu. Karşısında Eoakim aynı yemeklerden yiyor, o da oturup kalkıyordu. Arada bir uyukluyordu. Tek ayrım buydu. Daha doğrusu uyuklamasına izin veriliyordu. Uyukladığı, günler geçtikçe bu uyuklama saatleri artıyor, sıklaşıyor, süreci kısalıyordu. Sırada Andronikos'un gerçekten konuşup konuşmadığını, konuşmaya devam edip etmediğini bilmiyordu ama nöbetleşe uyuyup kalkan nöbetçilerin tek görevi bu olduğuna göre onu konuşturmaya da devam ediyor olmalılar. Çok çok dürtüyorlar, tartaklıyorlardı onu. Ama onların da yorulduğu oluyordu. Bir tanesi uyurken, öbürünü de dinlerken başı önüne düşüyordu ara sıra. İyi hekim de uyukladığı zaman hepsinin birkaç dakikalığına da olsa uyuklamadığını kesinlikle bilemezdi. Andronikos'un uyuklamasına izin vermiyorlardı. Bütün ayrım buydu. İyi hekime de işkence gibi gelen buydu ya. O oyun gibi başlamış ama kısa zamanda oyunluğu kalmamış. Daha doğrusu oyun olmadığı kısa süre içinde anlaşılmış o işkenceyle yavaş yavaş öldürülen adamın karşısında uyuklayabilmek, dalabilmek, susmaktı iyi hekimin işkencesi. Ona öbür yüzü düşmüştü bu cezanın. Uyutulmayanın karşısında uyumak, konuşturanın karşısında susmak. İyi hekim hala karar veremiyor. İşkence hangisiydi? Andronikos'u bitiren hangisi olmuştu? Uykusuzluk mu, konuşmak mı? Her ikisinin bitkinliği mi? İlk işeyişinde susmuş, dürtülmüştü. Ondan sonra her işeyişte sesini biraz daha yükselterek konuşmayı öğrenmişti. 2-3 kez de dışarıdaki bir deliğin başına götürülmüştü. O zaman da konuşturulmuştu. İyi hekim bunu biliyor. Sesini işte biliyordu çünkü. Tepenin gene dibinde şimdi. Hava iyice kararmış. Çanlar çoktan çalmış olsa gerek. Ne var ki farkında değil. Dişleri takırdıyor soğuktan. Çeneleri atıyor. Ama tekliğini, bütün görkemi içinde, karanlıkta bile seçebildiği, sezebildiği fıstık ağacına veriyor arkasını. İlerideki ışıklı noktacıklar, arkadaşlarının yattığı, yavrularının, kuzuların yattığı hücrelerin pencereleri. Onu merak etmeye başlamışlardır bile. Çobanı iten bir sürü haline düşmek onları biraz meraklandırır ne de olsa. Oysa biraz daha durmak istiyor dışarıda. İyice üşümek, iyice titremek, ısınmamasıya titremek, üşümek. Bitmemiş şeyler var. İçeri girer girmez daha. Ravenna'ya giderken, yolculuğa, geziye çıkmış gibi. Kaçmakta olduğunu herkesin bildiği o gemide. Ailesi, uşakları, kölesiyle kaçan. Varı yoğu, erzağıyla, yağıyla, kumaşları, altınlarıyla, arkada yalnız konağını bırakmaya güçlükle katlanarak kaçan soylu Mihail'in doğulu kölesi. Doğulu olduğunu işitmekle yetinmiş. Adama doğu denen okyanusun neresinden çıktığını, nerelisi olduğunu sormak aklına bile gelmemişti. Adını olsun ansayamıyordu şimdi. Oysa garip bir attı. Bütün doğulu adları gibi. Bir gece bir masal anlatmıştı ona. Nasılsa denizin dingin durduğu bir gece, insanın sıcağı bir yük gibi içinde taşıdığı, derisine serin bir nemin yapıştığı bir gece. Bir doğu masalıydı bu herhalde. Hala ansayabilmesi tuhaf. Tuhaf olması gerek. Ansayamadıkları var. Mimarın nereli olduğu, ne olduğu, kim olduğu, bu işe nereden gelip girdiği, niye girdiği. Ansadığı şu. Mimarın birine yüzlerce, binlerce kesilmiş, yontulmuş taş veriliyor. Kendisinden bir saray yapması isteniyor. Bu öyle bir saray olacaktır ki içine giren kim olursa olsun kendi eviymiş gibi hangi odanın nerede bulunduğunu, hangi merdivenin nereden nereye götürdüğünü, hangi kapı açılıp hangi kapı kapanırsa hangi odadan hangi odaya geçebileceğini bilsin. Ama aynı zamanda öyle değişik, öyle ince yapılmış olacak ki bu saray, kim atarsa atsın adamını kapıdan içeri, ömrü boyunca böyle bir yer görmediğini de, görmeyeceğini de bilsin, anlasın. Yalnız mimardan istenen bir şey daha vardır. Kendisine verilen taşlar renklidir. Bu taşları yan yana, üst üste dizerken, dizdirirken aynı renkli iki taş ne yan yana gelecek, ne alt alta ne üst üste. Koca sarayda, yalnız bir yerde, bir tek noktada, yalnız iki taş, aynı renkli iki taş yan yana düşebilecek. Mimar işe başlamış. Bütün uyanıklığıyla davranarak, bütün ustalığını kullandığına inanarak bir kat taşı dizdirmiş. İkinci sıraya dizdirirken karşılaştığı güçlüklerden yılmış. İlk sırayı bozmuş. Bir köşesinden başlayarak yapayım demiş sarayı. Birkaç dizi taştan sonra başka bir köşesine geçmiş. Artık yaptıklarını yıkmak istemediği için gel zaman git zaman aynı renkte iki taşı yan yana koymak zorunda kalacağını her görüşünde o parçayı bırakıp biraz ötede yeni bir duvar parçası ördürmeye başlamış. Aynı renkte iki taşı ancak tek bir kez yan yana koyabileceği düşüncesi onu o kadar yıldırmış ki bu iki taşın buluşmasını hep ileride gerekserim diyerek ertelemiş. Günler, aylar, yıllar geçmiş böylece. Artık bir ayağı çukurda, her akşamla, her sabahla son gününü, son gecesini yaşayan, yaşaması olası bir kişi haline geldiğinde Bir de farkına varmış ki korkusu içinde yıllardan beri büsbütün işçileri yanından ayrılmış olduğu, gerçekte onları kendisi uzaklaştırdı. Tek başına kaldığı halde sanki bütün işçilerinin tükenen sabrını kendinde biriktirerek, bütün işçilerine tükenen kendi sabrını gönlünde toplayarak, bütün işçilerin gücünü kollarına aktarmaya çalışarak ördüğü parça parça duvarlar kendisine verilen arsanın her yerini doldurmuş. Ama hepsi ayrı duruyor. Hepsi birleştirilmeyi bekliyor. Bu arada sarayın gerçekleştirmesi gereken koşulları aklından büsbütün çıkarmış olduğu için bu duvarları birleştirmeye, kapatmaya gücü yetse bile, ömrü yetse bile bu bitecek yapı saraya değil, herkesin bilebileceği ama eşine kimsenin rastlamamış olacağı bir saraya değil, hayvanların barınabileceği bir ahıra bile benzemeyecek. Ne saray, ne yapı varmış ortada, ne de bunların düşüncesi. İyo-Kim'in içinde bir tek soru kıvrılmıştı o gece. İnceden inceye. Yapmasa ne olurdu? Uğraşmasa ne olurdu? O yaşta yükümü anlamaktan çok yatsımaya yatkındır insan. O gece anlatılan masalın bu noktayı aydınlatan, cevaplayan bir yerleri vardı herhalde. Orasını ansımıyor. Ancak bütün bu bilgiler bir insanın bu oyunu niye kabul edebileceğini, bu oyuna, bütün ömrünü harcatan böyle bir oyuna niye girebileceğini anlatamazdı o yaşta bir Iokime. Andronikos, hayatını o kadar dolduran bir anı, bir yaşayış biçimiydi ki bu mimarla kendi arasında herhangi bir bağ görememiş ya da herhangi bir bağ olamayacağını kesinlikle düşünememişti. Doğulu köle saatlerce sürmüş gibi olan masalını bitirdikten sonra Iokime şunu sormuştu. Ne anladın bunlardan? Bu masal sana neyi düşündürmek ister? Sonra Iokim'in karşılığını beklemeden doğrulup yerinden kalkmıştı. Yürürken hayat demişti. Bu kadar. Adamcağızı tayfalardan biri bıçaklamıştı bir gece sonra. Böyle olması gerekliydi sanki. O doğulu, bitişli, sonlu bir öykünün kahramanı olmalıydı. Parça parça anılar. Korkusundan, o tek bir kez yan yana gelebilecek iki taşı bile yan yana koyamadan ölen. Ölmüş olacak herhalde. Masalın gerisini unutmuş. Ölen mimar. Ölmeden önce bir kez olsun bu saçılan yumakları toplamak, birleştirmek, bir ip ördüğüne inanabilmek. Ravenna yolunda mutluydu. Bir kaçışla olsun. Andronikos'un dönmekle yaptığına yaklaşabileceğinden yana umutlu. O doğulu kölenin masalını bu gece bu fıstık ağacının altında soğuktan dişleri takırdayarak, çeneleri atarak anacağını, bu masalda kendine, yaşayışına yeni bir anlam bulabileceğini. Yerinden güçlükle doğruluyor. İyi ki değneği var. Yürüyor gene yatağına, mezarına, ışıldamaya başlayan kubbesine, göğüne doğru. Göğü ufacık ufacık renkli taşlardan. Taşlardan ama aynı renkli taşların yan yana gelmemesi gereği, zoru gibi bir yasa tanımayan taşlardan, örülü, yavaş yavaş canlanmaya, Bengili'ye ulaşacak yolu bulmaya başlayan bir kubbe. Bu kubbeyi ayakta tutan kemerler. Yurdunun bu el ülkesindeki yansısı, gölgesi, mezarı olacak kendi tapınağı. Ülkesi efendisi olduğu yer. Tapınağın kubbesi, kemerleri. Ravenna'da sönmeye yüz tutan alevi canlandıracak. Nasıl da bunlara inandığına inandırmış kendini. Nasıl da gülmeden yıllarca bu yapıntıya bel bağlar gibi davranmış. Anlayamıyor mu? Şimdi biraz daha ilerleyecek. Dış kemerin altından geçecek. Birbiri ardı sıra gelecek birçok kemerin altından geçtikçe yaklaşacağı nokta onun bütün ömrüne anlam vermiş gibi görünen nokta olacak. Bütün genç keşişler çevresinde toplanacak. Saygıyla bekleyecekler bu gecikmesini açıklamasını. Kendilerini kaygılandırmış bu yokluğun gerçekte herhangi bir önemli nedene dayanmadığını anlatmasını. Çocukları, kuzuları, o hepsinin çobanı. Oysa artık pek çoğu kaçanların neden kaçtığını, bu tapınağa sığınanların niye sığındığını, buranın ne demek olduğunu düşünmüyor bile. Pek çoğu değil düşünmek bunları bilmiyor bile. Gençler, 15, 20, 25 yıl önce doğmuş gençler. Yani kendi buraya geleli 10 yıl, 15 yıl doğduktan sonra doğmuş çocuklar. Hayat duracak mıydı sanki? İnsanlar bunu kolaylıkla unutuyor galiba. Hayatın durmadığını, değiştiğini, değişeceğini, çocukların büyüdükleri zaman dünyayı başka türlü tanıyacaklarını, babalarının bildiği dünyadan başka bir dünyada yaşayacaklarını. Joachim gülüyor, sessizlik içinde. Sessiz sessiz gülüyor kendi kendine. Kendine gülüyor. Daha demin tepeye çıkarken bir şeyler bulmak istemesi, bulmadan inmeyeceğine karar vermesi, indiği halde ağaca dayanıp beklemesi, buraya döşeğine dönmeyi bu kadar geciktirmesi gülünç değil mi? İnsanın bu yaşa geldikten sonra bile gücünü ölçememesi, yeteneklerini tartamaması, zamanı öğrenmemesi, öğrenememesi gülünecek bir şey değil mi? Aradığı yalnızlıktı. Bu yalnızlığı dışarıda uzatamayacağına göre en iyisi döşeğinde sürdürmek değil miydi? 70'lik keşişin 7 günlük bir çileye çekilmesini bu akşam anmış. Düşünmüştü ama tepede, tepenin yolunda değil. Buraya döndükten sonra anlama. Besbelli şimdi. Apaydınlık. Keşişin çileye çekilmesini şimdi anlıyor. 7 günlük yalnızlıkta çile doldurmak değildi yaptığı. Joachim'in şimdi yapmak istediği, yapacağını anladığı, yapmaya karar verdiğiydi. Dükkanı kapamadan yapılacak hesabı yapmıştı. Bitirdiği için olacak. 8. gün ölmüştü de. Gülüyor. Bir zamanlar canına kıymayı. Birçok zamanlar, çeşit çeşit yerlerde, çeşit çeşit durumlarda canına kıymayı düşündüğüne gülüyor. Düşündüğüne, vazgeçtiğine, vazgeçebildiğine, vazgeçmekten yılmadığına gülüyor. Tanrı korkusundan ötürü vazgeçmişti çoğu zaman. Kendini öldürmekten korktuğu için vazgeçmişti bir iki kez. Kendini öldürmeyi alçaklık diye gördüğü de olmuştu. Düzmece bir kahramanlıktı diye de. Saçma da demişti. Öldürsem neyi çözerim diye de sormuştu kendi kendine. Gülüyor şimdi. O 70'lik keşiş nasıl bir hayat yaşamıştı? Bilmiyorum ama 7 günlük, 8, 10, 3 günlük bir sayıya böylesine bağlanmak, önem vermek de saçma. Bir çileye çekildikten sonra yattığı yerde ölü bulunmak, Joachim'in yaşadığı hayata uygun bir bitim olur mu? Tanrı bunu ister mi? Artık düşünmüyor bile. Bunları daha önce düşünememiş olmasına gülüyor. Ölür mü bu çilenin sonunda? Bilmiyor. Bilemez. Ölmeye de çalışmayacak. Kendi kendini ölmeye zorlamayacak nasıl olsa. Gülüyor. Ölüme akınmak. Güldürücü bir düşünce. Sabah çileye çekilecek. Dükkanı kapatma hesabına. Hiç aklına gelir miydi bu akşam yola çıkarken bu kolaylığa, bu rahatlığa ereceği? Ama şimdi bir şey daha biliyor. Asıl aradığı, istediği buymuş. Bu kolaylık, bu rahatlık, bu erinç gölgesi. Artık her tümce bitebilir. Keşişe göre tek bir eksikliği var. 20 yılını kulaklarının sağır kalesi içinde geçirmiş olmaması. Keşişin hesabı gerçekte 20 yıl 7 gün sürmüş olacaktı. Joachim de yıllar boyunca her akşam tepelere çıkıp indi hani. Bunlar da hesaba katılabilir. Şimdi gülüşüne biraz şaşkınlık da karışıyor. Bu çocukça pazarlıklar, bir çilenin, bir hesabın. Niye olmasın, niye öyle demesin? Bir hesaplaşmanın başlangıcı olacaksa, bu işte gereğince ağırbaşlı davranmayacağı benzemiyor mu? Kolaylığın ölçüsünü biraz taşırmıyor mu? Ama artık durmamalı. Nasıl olursa olsun, hata da etse, yanlışlık da yapsa, kendi gözünde gülünç, alçak duruma bile düşse, bunu yapmalı. 50 yıldır getirdiği gevşi sona erdirmeli. Kendisini bekleyen keşişlerine, çömezlerine vereceğini verdi, söyleyeceğini söyledi bu akşam. Meraklarını giderdi, dualarını eksik etmemelerini anımsattı. Bir baba, bir baş olarak ne yapması gerekliyse yaptı, söyledi. Kubbenin altında kurulmuş iskelelerin ucundan gözüken renkli taşlara, bu taşların sezdirmeye başladığı görkemli resmin kıyısına baktı. Bu kubbe bir gün gelecek, bütün görkemiyle ortaya çıkacak. Tanrı'nın insanlara öğrettiğinin özünü bütün insanlara gösterecek. Denecek ki bu tapınak denecek. Tanrı'ya baş kaldıran kişilerle devletlere, her türlü kıyıcılığa, karşı koymaya kararlı insanların yücelttikleri bir anıt. Daha bir sürü söz söylenecek, bir sürü çiğnenmiş lakırdı yinelenecek. Roma'daki başpapazın, Bizans'ın kilisesine düşman başpapazın, aynı kiliseyi koltuğunun, kanadının altında kayırmasının, onu bu sığınağı vermesinin nedenini herkes unutacak. dini baskı altında tutan imparatorla çekişmekte olduğunu kimse aklına getirmeyecek. Tek akıllı kişi iyi o kim mi? Bu gibi saçma düşüncelere de vakit yok artık. Papa, imparatora karşı Bizans kilisesini koruyor. Ona kendi topraklarında yaşama olanağı veriyorsa, ona kendi tapınağını kurma hakkını tanıyorsa, onu er geç kendi toprağında boğacağına, onu kendi dünyasına sokacağına inandığından, bildiğinden yapıyor. Yapıyordu demeli artık. Haberi vardır onun. Olmaz olur mu? Casusları kim bilir ne zamandan beri? Sonunda hepsi Joachim artık ölmüşse bile yaşayanlar, sağ kalanlar, hepsi önceleri göçmüş, göçmen kişilerin erginliği içinde kalacak. Sonra da göçtükleri denizin suyuna karışma, o suda erimeye can atacaklar. Ama bütün bunları düşünmenin vakti geçti. Joachim, göçmenlerin başkanı, önder olacak yapacağını yapmış zaten. Tuhaf değil mi? Kurtarmak istediği şeyi kurtarmak için ne geriyor ki görse yaptığını sanan kişinin ömrünün sonunda o şeyi boğmakta en büyük payı kendi eliyle getirmiş olduğunu anlaması. Basma kalıplığın ister ötesinde ister berisinde kalmış olsun, 70'lik kişinin basma kalıplıktan kurtulmak için sarıldığı o kımıltısız hayatta bir şey batırması, boğması da imkansızdı, bir şeyi kurtarması da. Joachim bu zinciri koparmıştı. Daha yolun başında, kurtarmak için, kurtulmak için. Boğmuştu. Tilkicik. Boğmak deyince tilkicik. Ondan kurtulmaya bakamaz. Ondan kaçamaz bugün. Tilkicik. Ömrünün kitabına asılacak kilidin. Kötü, bayağı, kendini beğenmiş tulumlara yakışır bir imge ya bu. Kilidini açacak anahtarlardan biri. Çok anahtarlı kilit mi olur? Tanrım diyor Joachim. İnsan gülünç olmaktan hiç mi kurtulamıyor? Bağı, aradığı bağı, aradaki bağı buluyor şimdi. Tilkicik hastaydı. Titrememesi durmuştu. Ama küskün yatıyordu yerinde. Ne var ki onu bir daha aklına getirdiğinde bitkin yattığı döşeğinden fırlayarak karanlık bahçeye çıkıp çulunun başına bir daha gittiğinde aradan 9 gün geçmişti. Andronikos ölmüştü azar azar bu 9 gün içinde. Kahramanlığın kocaman, uçsuz bucaksız gereksizliğini, boşluğunu göstere göstere kahramanlaşıp ölmüştü. Joachim ise sağdı. Yorgunluğundan, tiksintiyle karışık küskünlüğünden, çok uzak yerlere gitmiş de dönmüş gibiliğinden başka bir sıkıntısı yoktu. O haliyle duruyordu tilkinin çulunun başında. Elini uzatmıştı çulun katları arasına. Sivri, küçücük dişlerin etine saplanmasını bekleyerek tilkinin ağzını bulmaya çalışıyordu. Hiç ummadığı bir şeye çarpmıştı ansızın eli. Kupkuru, ateş gibi yanan burnuna hayvanın. Ağız açılmıyordu, dişler saplanmıyordu. Hayvan hala hastaydı. Tasında üstü kuru mayus tutmuş yiyeceği öylece duruyordu. Öbür elini tasın üzerinde gezdirmesi bunu anlamasına yetmişti. Tilki ölecekti belki de. Açlıktan, yemeğini yiyememekten, suyunu içememekten. Oysa açlıktan ölmek, hastalıktan ölmekten güçtü herhalde. Bu düşündüklerine gerçekten inanmış mıydı ama? Andronikos'un ölümü karşısında duyduğu acıdan ötürü başka bir sevdiğinin de yaşamaması gerektiğine mi karar vermişti? Kendini de seviyordu. Kendini de öldürmesi gerekiyordu. Önce tilkiyi, sonra kendini. Tilkiyi çulundan çekmiş, göğsüne bastıra bastıra zincirini çözmüştü. Tilki titreyip duruyordu kucağında. Korkusundan da belki. Belki de ateşler içinde yandığından. Tabut biçimli o kurşun renkli taş teknenin başına gitmiş. Kendinden beklemediği bir hızla, hınçla tilkiyi suya daldırmıştı. Hala bir yanı kesilmiş. Bir yanını yırtmışlar. Çekip koparıyorlarmış gibi bir acı duyuyor içinde bunu aklına getirdikçe. Hala neler düşünmemişti. Daha doğrusu neler geçirmemişti aklından o sonu bir türlü gelmeyen. O sonu bir türlü gelmeyen çünkü neredeyse dirseğine dek suya daldırdığı soğuk, buz gibi taşın da göğün de buz gibiliğinden emmiş suya daldırdığı kolunun içinde tilkinin her debelenişiyle duyduğu kasılma, tilkinin her debelenişine karşı sıkılan parmaklarının, taş kesilen bileğinin koluna ilettiği kasılma her an yenilenerek sürüp giderken o sonu bir türlü gelmeyen zaman gerilmesinde aklından geçirdikleri Gerçekten öyle mi düşünmüştü? Yoksa o anda içinden geçirdiklerini şimdi mi söz kalıbına döküyordu? Bilmiyorum ama önemli de değildi galiba. Bir şeyin farkındaydı. Tilkiciyi boğmaktaydı. Deli gibi sevdiği, baktığı, büyüttüğü, başkalarından koruduğu, başkalarına karşı yaşattığı, belki de başkalarını sevdirmeyi başardığı tilkiciyi boğmaktaydı. Niye boğduğunu bildiğini sanıyordu. Birçok nedenler düşünüyordu. Demek bilmiyordu. Gerçekte bu işin niye yaptığını. Onu hastalıktan, açlık içinde ölmekten kurtarmak istiyordu. Doğrusu ya, hastalığın acısından kurtarmak için hastaların öldürülebileceğini çok sonraları öğrenecekti. Açlıktan kurtarmak dediği, gerçekte yiyememekten, yiyememe durumundan kurtarmaktı onu. Burası onu Andronikos'a yaklaştırıyordu. Tilkicinin acıktığı zamanları biraz huysuz, biraz haşır sıçrayışlarından anlayıp önüne yemeğini koyduğunda heyecanla beklerdi. Beğenecek mi, beğenmeyecek mi? Yiyecek mi, yiyemeyecek mi? Sonra yemeye başladığını görünce duyduğu sevinç birkaç yönlü olurdu. Tilki yediği için, verdiğini kabul ettiği için, önde yemekten çekinmediği, korkmadığı, ona güvendiği için, ormanda bulabileceği yiyeceği bu zincir ucunda aramadığı, yiyeceği veren eli sevebildiği için, dostluğunu kabul ettiği için, Joachim ses çıkarmaz, dururdu başında. Andronikos'un da konuşmak zorunda kalmamak için bir önceki lokmasını çiğneyip yutarken, belki daha yutmamışken, ağzına ikinci bir lokma tıkıştırışına, ağzının yemek sonuna dek bir an bile boş kalmaması için uğraşmasına bakarken ses çıkarmamıştı. Joachim'in o sıralarda ise duyduğu çok yönlü bir acıydı. Ama 3 gün sonra Andronikos, belki de o anda aklından geçenle dünya arasında köprü kuran, kurabilen son sözlerini söylemişti. Yemek demişti. Yemek yemek beni canlandırdığı ölçüde, bana güç verdiği ölçüde beni ölümden uzaklaştırıyor. Oysa bu işkencenin sonu öyle kolay kolay geleceğe benzemediğine göre, ya ölmemi ya çıldırmamı beklediklerine göre, beni herhalde sağ bırakmamaya kararlı göründüklerine göre ölmeyi kabul etmekliyim. Daha akıllıca olur. Oyunu oynamaya karar verdik ama uzatmamız için sebep yok. Değil mi Joachim? Joachim 3 günden beri karşısında boşanan söz telinin içinde bu sözlerin ayrı bir yeri olduğunu, bu sözlerin kendisine söylendiğini hemen anlamamıştı galiba. Anladığında da iki şeyden birini yapabileceğini sanmıştı. Ancak üçüncü bir şey bulup yapmıştı. Başıyla evet demesi ya da hayır demesi gerekirken gözlerini yummuş, sıkmış, yumruklarını kulaklarına vurmuştu. Andronikos'a bir daha baktığı zaman da yüzünde uzaklardan gelmiş bir gülümseyişten başka bir şey kalmamıştı. Andronikos ondan sonra yalnız su koymuştu ağzına, konuşmayı mümkün kılmak için olacak. Andronikos belki uykusuzluktan, belki konuşmaktan, belki ikisinin de bitkinliğinden ölmüştü. Ama açlıktan değil. Açlık onu yormuş olabilirdi çok çok. Açlığın insan öldürmesi o kadar kolay değildir. Bataklığın kıyısındaki köylüler hasta oldukları, yiyecek diye çoğu zaman otlar, tohumlar çiğnedikleri halde bile kolay kolay ölmüyorlar. Açlık tek başına Andronikos'u daha günlerce sürdürebilirdi. Yalnız açık. Bu pazarlık da iki yönlü. Andronikos'un açlıktan ölmediğine inanırsa, karşısında gözünü yumup kulaklarını yumruklamanın acısı azalacak. Ama inanmazsa, tilkiyi boğmanın gerektiğini aklı yatacak. Oysa bunların ikisi de yalan. Doğru yalanlar. Yalan doğrular. Andronikos bir şeyden ölmemişti. Utançtan. Orası muhakkak. Uykusuzluktan, konuşmaktan insan bitkinleşir, giderek ölürdü. Yemek yememek. Yesin diye zorlamamışlardı zaten. Kötülüklerinden mi, iyiliklerinden mi belli değil. Hem işkence yapanların, işkenceyi yürütmekle görevli buyruk kullarının iyiliği, kötülüğü akla bile gelmez. Gelmemeli. Bunlar iyiliğin de kötülüğün de ötesinde saltık varlıklardır. Ölümü yaklaştırır, hızlandırırdı. Ama Andronikos ölmeyeceğine, ölmemesi gerektiğine, hiç değilse ölmesi gerekmediğine inansa, kendini daha başka türlü idare edebilirdi belki. Oysa ölümü yalnız Andronikos değil, Joachim de baştan kabul etmişler gibiydi. Bu hücreden bir ölünün çıkması gerektiğini kabul etmişlerdi. Çıkmıştı da. 9 gün sonra, 2 gün boyunca yerde sarhoş gibi yatan, gerçekten sarhoş yatan, arada bir kendini sağa sola atıveren, içme, içine alma esiri değil, konuşma, dışarı verme sarhoşu, hava sarhoşu, sözleri artık anlaşılmaz, sürüklenmeler, sürdürmeler içinde pek uzaklardan gibi gelen adamın ölüsü. Joachim başını o zaman kaldırabilmiş. Açık havayla, ayazla büsbütün sersemleyerek, ayağını sürüyerek manastırına. Bütün bunlarda onu bunu anmak değil, gerçekte öleni düşünmüyor bile. Yalnız kendi hesabını yapıyor şu anda. Belki de tilkinin ölümünü biraz daha geciktirmek için. Ölmesi gerektiğine inanmamıştı belki de tilkicik. Joachim karar vermişti ölümüne. O kadar. Tilkiye kimse işkence etmeyecekti. İşkence cezası vermemişti kimse. Çok çok yemiyordu. Hastaydı. Ne yapabilirdik denebilirdi bir hayvanın ölüsünün ardından. Ama açlıktan öleceğini, sudan ölsün demek, acımak demek değildi. Öldürmekti. Tanrı'nın verdiği canı almaktı. Kimsenin veremeyeceği bir izni istemeden, hiçbir şeyin veremeyeceği bir yetkiyi hakmış gibi kullanmaya kalkarak bunu yapan insan, dolayısıyla insan katili olmuştu. Ama bu hayvanın doğrudan doğruya katili olacaktı. Bunu bile bile, isteye isteye yapan adam, hayatında herhangi bir önem kazanmak, başkaları kendisine saygı duysa bile kendi kendine saygı duymak olanağını yitirirdi. Joachim yıllardan beri düşünür, hala bir karara varamaz. Öldürmenin haklı görülebileceği, iyi sayılabileceği, iyi sayılmasından geçtim gerekli, dolayısıyla haklı bulunabileceği bir tek, ama bir tek durum yok mudur? Olamaz mı insanların, toplulukların yaşayışında, işlerinde? Sanmıyor. Aklı bir türlü yatmıyor. Andronikos'un bütün anlattıklarında korku sözü geçmişti. Ödleklik, alçaklık, şerefsizlik sözleri geçmişti. Ama bir kez bile kendinden dışarıya sıçrayan bir pisliğin sözü olmamıştı anlattıklarında, sayıkladıklarında. Andronikos belki bu temizliği yüzünden hiç kimse de bilmese kahraman olabilmişti. Ama tilkiyi hiç kimse, tilkiyi boğduğunu, hasta, savunmasız bir canı yok ettiğini hiç kimse bilemeyeceği halde bilmemesi için ne gerekliyse yapacaktı. Joachim kahraman olmayacaktı. Olmayacaktı çünkü olmak istiyordu. Andronikos'un yaptıkları, ölümü, işkencesi karşısında duyduğu heyecan onu kahraman olmaya iteliyordu, iteleyecekti. Ama bu günahı içinde taşırsa, taşıyabilirse en doğrusu da bu galiba. Kendi suçunu, kendi kusurunu, çatlağını, yediğini bildikten sonra ne kendine kapıldı gerçekten, ne de başkalarına. Ancak kahramanlık da etmedi, ettirmedi de. Kimseden bir şey beklemedi. Çok çok yaptığı kötülük için değil, sersemliği içinde iyi niyetle dolu bir gönülle işlediği hata yüzünden kargışlanacağını biliyor şimdi. Bu kargışların da unutulacağı, bağışlanabileceği, artık yersiz görülebileceği bir zaman gelebilir. Şu kafasıyla bunu düşünebiliyor. O zaman da bütün güzelliğiyle, bütün korkunçluğuyla kendisine bir tek şey kalacak. Kimsenin bilmediği ama kendisini yapan şey. Tilkinin ölmesi çok mu uzun sürdüydü? Debelenmesi kesildikten epey sonra eline, kendini değilmiş gibi parmakları arasında ölü bir tilkinin bütün katılığı erimiş, yitmiş korkunçluğuyla sallandığı o buz gibi, taş gibi elleri bir ağaç parçasıymışçasına sudan çıkardığı zaman ortalığın aydınlanmış olmasını bekleyen gözlerle bakındığını hala ansıyor. Sonra ölü, artık hiçbir kahramanlık işleyemeyecek eliyle zinciri tilkinin önü boynuna bağlamış, onu gene suya atmıştı. Sabahleyin tilkinin gece su içmek için taş tekneye uzanmış, güçsüzlüğünden ayağı kayıp suya düşmüş, zincir de yüzmesine meydan vermediği için boğulmuş olacağını kendisine üzüntü içinde anlattıkları zaman uyuşmuş beyninde tek bir şey hafifçe ışımıştı. Zinciri ölü hayvanın boynuna bağlarken bu kadarını düşünmemiş oldu. Şimdi de gün ışıyabilir. Saatler süren bütün uğraşmalar, elbet tilkiyi nasıl öldürdüğünü bir daha anması için değildi. Ama şu anda içi boşalmış gibi. Bu boşluk içinde uykuya dalarken günün ağardığını görebilir. Ama ne gün ağaracak daha, ne de uykusu var.